Ayrım 17.
İstanbul'daki İrlandalı ise durumundan pek emin değildi. İsmen bir müttefik ordusunun kumandanıydı. Kumandası altındaki İngiliz birlikleri de oldukça iyiydi. Ancak Fransızlar ve İtalyanlar onu desteklemeyeceklerdi. Ayrıca İngiltere'nin de onu destekleyeceğinden emin değildi. Hiçbir büyük ülke uğruna savaşmıyordu. Tek amacı kendisini ve askerlerini mümkün olan en az adam ve prestij kaybıyla içinde bulundukları korkunç ve hatalı çıkmazdan çıkarabilmekti. İki kumandanın karakteri de oynamak zorunda oldukları rollere son derece uygun düşüyordu. Türk, çelik iradeli ve azimliydi. Bu savaşta ya Türkiye ve kendisini kurtaracak ya da yok olacaktı. Rakibini incelemişti. Londra'ya gönderirken Türk istihbaratının yakalayabildiği çok sayıda telgrafını okumuştu. İstanbul'daki Türk gözlemcilerden gönderdiği mektupları ve hakkındaki raporları almıştı. Harrington'ın bir askerden çok bir diplomat olduğunu anlamıştı. Birliklerini savaşa razı edebilirdi. Ancak onların cesaretini pekiştiremezdi. İyi bir kurmay subaydı. Zeki, sağlam, görüşlü ve nazikti. Fakat ne bir kumarbaz ne de bir bunalım dönemi önderi olamazdı. Hiçbir zaman büyük risk gerektiren o büyük kararı alması mümkün değildi. Mustafa Kemal kararını verdi. Danışmanlarından kimisi yenilgi riskine girmeden derhal barış yapmasını istediler. Çoğunluksa şiddetle derhal saldırıya geçip İngilizleri bir kenara itmesinden, Yunanlılara yetişip onları Atina'ya dek kovalamasından yanaydı. Mustafa Kemal en belirgin değerlerinden biri olan soğukkanlı muhakemesi sayesinde birinin boş övüngenliğini ve diğerinin iradesizliğini dikkatle tarttı. Kararı barış aleyhinde oldu. Bu durumda istediği koşulları elde etmesi kesinlikle olanaksızdı. Koşulları görüşmek değil, onları kabul ettirmek istiyordu. Yunanlıları şimdi yakalayacaktı. Harrington'ın son dakikada metanetinin tükeneceğine ve onun geçmesine izin vereceğine inanıyordu. Bir yetenek testi uygulamaya karar verdi. 2000 kişilik bir süvari birliğinin İngiliz hatlarına doğru ilerlemesini emretti. Süvariler sert bir şekilde durduruldular. Durum ciddi görünüyordu. Şans yıldızına güvenip kumar oynaması gerekiyordu. Zayıf iradeli bir rakibe karşı işe yaraması mümkün olan bir hile, bir Rus dekuyer uygulamayı deneyecekti. Piyadesinin silahları ters çevrilmiş halde ve dostça, barışçıl davranarak İngiliz mevkilerine doğru ilerlemelerini, eğer mümkün olursa yürüyüp geçerek İngiliz müstahkem mevkilerini işlevsiz bırakmalarını emretti. Tehlike büyüktü. Her iki tarafta da birliklerde sinirler gergindi. Bir kurşun, bir yanlış anlama, verilecek fevri bir emir savaşı başlatacak ve Türkiye İngiltere ile savaşa girmiş olacaktı. Ancak bir tek kurşun bile atılmadı. Siperlerdeki İngiliz askerleri ne yapacağını bilmez bir halde şaşkın, kala kalmıştı. Aldıkları emirler oldukça müphemdi. Ateş etmeksizin ya da güç kullanmaksızın Türkleri durdurmaları istenmişti. Türklerse ne duruyor ne de savaşıyorlar, sadece ilerleyişlerini sürdürüyorlardı. Durum oldukça kritik bir noktaya gelmişti. Türkler dikenli tele yaklaşmışlardı. İngilizler kumandana dur emri geldiği zaman teli aşmaya başlamışlardı bile. Bir ateşkes yapılmıştı. Fransızlar doğruca Mustafa Kemal'e bir temsilci, Monsieur Franklin Boulle'unu göndermişlerdi. Fransa İngiltere ile çıkacak bir savaşın, Bolşevik Rusya'nın da Türkiye'ye katılmasıyla yeni bir dünya savaşı felaketini alevlendirebileceğinden korkmuştu. Franklin Boulle'in savaşa yol açabilecek tüm olasılıklara son vermek niyetiyle gelmişti. Müttefikler ve İngilizler adına her sözü vermeye hazırdı. Müttefikler Yunan ordusunun Trakya'dan çıkarılması ve Türkiye'nin Anadolu topraklarının geri verilmesi konusunda tüm sorumluluğu üstleneceklerdi. Savaştan değil, savaş tehdidinden bile kaçınabilmek için her şeyi, Mustafa Kemal'in tüm isteklerini yapmaya hazırdılar. Ve Mustafa Kemal lütfen onunla bir anlaşma yaptı. Gerçekte tüm istediklerini elde etmişti. Bu tam bir zaferdi. Bu sonucu elde edebilmek ona belki 50 bin askere ve aylarca sürecek bir savaşa mal olacaktı. Ve eğer yenilirse çok daha kötü şeylere mal olabilirdi. İngilizlerin blöfü başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Birliklerine durmalarını emretti ve İsmet'i General Harrington'la görüşmek üzere Mudanya adlı köye gönderdi. Mudanya'da müttefikler Yunanlıların Trakya'dan geri döndürülmeleri ve zamanı geldiğinde İstanbul'dan ve tüm Türkiye'den ayrılmaları konusunda anlaşmaya vardılar. Mustafa Kemal galip gelmişti. Sakarya dönüm noktası olmuştu. İzmir gösterişli bir başarıydı. Bu ise gerçek zaferdi. Onun zaferiydi. Onun cesareti, kararlılığı, hüneri ve muhakemesiyle bu gıdadan, donanımdan yoksun, perişan ordu Yunanlıları kovalamış, Britanya İmparatorluğuna kendi koşullarını kabul ettirmiş ve tüm Avrupa'nın gözünü korkutmuştu. Artık içeride ve dışarıda kendi koşullarını dikte edecekti. 42. Sonunda huzur bulunca düşünceleri Latife'ye ve onun İzmir'in üzerinde Bornova tepelerindeki bahçelerle çevrili evine kaydı. Her zaman ağzı sıkı ve gizliliğe eğilimli biri olduğundan bu başarısızlığından hiç kimseye söz etmemişti. Ankara'daki samimi dostları ve sofra arkadaşları birbirlerini dürterek kıkırdıyor ve bu konuda kaba şakalar yapıyorlardı. Gazi'nin kadınlar üzerindeki başarısını bir kez daha yinelediğini söylüyorlardı. Çankaya'daki evi sessizdi, Fikri'ye gitmişti. Bir kür için Münih'e gitmesi gerektiğini söylediği zaman ağlamış, yalvarmış, gitmemek için direnmişti. Ona karşı nazik davranmış, onu teskin etmiş, ona para vermiş, gitmesi için ne mümkünse yapmıştı. Kendisine bir mesaj gönderen genç kadına cevap vermemişti. Yaşamının bu sayfasını artık kapatmak niyetindeydi. Geri dönmesini istemiyordu. Ancak gene de onu özlüyordu. Annesi artık yatağa düşmüştü. Onunla konuşmaya karar verdi. Yaşlı kadının Latife'yi nasıl karşılayacağını merak ediyordu. Fikriye ile olan ilişkisine şiddetle karşı koymuştu. Mustafa Kemal sağlam bir evlilik ve bir aile kurmak için Latife'yi çok uygun buluyordu. Her zamanki gibi kararını tüm olasılıkları tartarak yavaş yavaş verdi ve ardından bir kasırganın hızı ve şiddetiyle geriye bakmaksızın ve pişmanlık duymaksızın harekete geçti. Hiç kimseye nereye gideceğini söylemeden otomobilini çağırdı. Ülkenin yarısını boydan boya aşarak paldır küldür İzmir'e gelip hemen Bornova'ya çıktı. Latife üst kattaki salondaydı. Merdivenleri koşarak tırmandı. "Evleneceğiz," dedi. "Hemen şimdi." Geldiğinin bildirilmesini beklememiş, herhangi bir açıklama ya da giriş yapmayı gerekli görmemişti. Derhal, hiç gecikmeden, tören ya da davet yapmadan. Bir despot olarak emirler vermişti. Genç kız onu evvelce reddetmişti. O zaman istediğini elde etmeyi başaramamıştı. Genç kız evlilik hakkındaki duygularını, çekingenliğini kendisine zorla kabul ettirmişti. Ama artık istediğini elde edecek ve iradesini ona kabul ettirecekti. Onun bu ani gelişi ve ani önerisi yüzünden genç kız bir an şaşkın kaldı. Birkaç saate ihtiyacı vardı. Mustafa Kemal sabırsızlıkla razı oldu. Şafaktan hemen sonra hazırlanması için uyarmak üzere geri geldi. Onu alelacele sokağa çıkardı, yol üstünde rastladığı ilk sakallı hocayı yakalayarak onları hiç gecikmeden, formaliteye gerek kalmadan hemen orada, sokakta evlendirmesini istedi. Bundan sonra bile durumu kimseye açmadı. İzmir çevresinde harap olmuş bölgeleri Latife ile birlikte dolaştı. Arkadaşları ve yakın dostları ancak resmi bir görüşmeye giderken Latife'yi de yanında götürmesinden sonradır ki Gazi'nin bir zevci aldığını anladılar. Kimisi alayla dudak büktü, kimisi bu izdivacın başarısızlıkla sonuçlanacağı kehanetinde bulundu. Diğerleri evliliğini bir hanedan kurarak bir kral ya da padişah olma arzusuna yordular. Sadece annesi ve Türkiye'nin basit köylü halkı bu evliliğe sevinmişti. 10. Bölüm 43. Olağanüstü saygınlığının yarattığı ışık hüzmesinin ortasında, ününün doruğunda, tek başına Mustafa Kemal duruyordu. Burası kibirli yaratılışta bir insan için oldukça tehlikeli bir yerdi. Türkler galip gelmişti. Düşmanın, yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlıların artık onlarla savaşacak gücü tükenmişti. Kendi aralarında kapışmakla meşguldüler. Aralarındaki ittifak düşmanlığa dönüşmüştü. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan halklarından hiçbiri Türkiye'de neler olduğunu bir nebze bile umursamıyordu. Türklerle savaşmak için artık bir adam ya da bir at, hatta bir kuruş bile harcamaya niyetleri yoktu. Bedeli ne olursa olsun barış istiyorlardı. Mustafa Kemal yaklaşan barış görüşmelerinde tek etkili silah olarak 100.000 perişan, ancak kazanıncaya ve aksi halde ölünceye değin savaşmakta kararlı Türk askerinden ibaret küçük ordusunu görüyordu. Evet, İstanbul'da hala birkaç düşman birliği olduğu doğruydu. Ama onların kalmasına şimdilik tahammül edebilirdi. Tedirgin edici de olsalar aslında tümüyle etkisizdiler. Sadece göz yumulduğu için orada kalabiliyorlardı. Trakya'da elinde olduğuna göre Refet'i Yunanlılardan teslim alması için acilen bölgeye göndermişti bile, rehin olarak kullanılmaları bile mümkündü. Uygun bir fırsat bulduğu anda onları kuşatabilir veya sıkıştırabilirdi. Artık Türkiye'nin kabul edebileceği barış şartlarını bildirmesinin zamanı gelmişti. Bu koşullar Misak-ı Milli'dekilerle aynıydı. Türkiye yabancı müdahalesi olmaksızın kendi sınırları içinde bağımsız bir egemen devlet olmalıydı. Daha küçük çaplı bir adam olsaydı taleplerini rahatça genişletebilir, yeni tutkularla körüklenebilir, fetih rüyaları görmeye başlayabilirdi. Çünkü tam İslam ülkelerinden Hindistan, Afrika, Malay devletleri, Rusya, Afganistan, İran ve Çin, hatta Hristiyan Macaristan'dan bile kutlama mesajları, onur kılıçları, övgü telgrafları yağıyordu. Her insanın başını döndürmeye yetecek kadar aşırı övgüler birbirini izliyordu. Dünyadaki tüm bağımlı uluslar yeni bir umutla kıpırdanmaya başlamıştı. Batıya karşı düşmanlığın kümeleştiği her yerde insanlar kendilerine yeni bir savunucu bulduklarına inanarak yepyeni bir umutla Mustafa Kemal'i görmeye geliyorlardı. Avrupa'nın tüm kudretine galip gelmiş olan bu Müslüman kumandanı kendilerinin beyaz adamdan ve Hristiyan'dan kurtuluşa doğru ilerleyişlerinin öncüsü olarak görüyorlardı. Sovyetler onu sıkıştırıyordu. Afganistan askeri ittifak öneriyordu. Hintliler, Suriyeliler ve Mısırlılar yardımını istiyorlardı. Her taraftan Batı'ya karşı Doğu'nun şampiyonluğunu yapması için davetler geliyordu. Fakat her ne kadar övgüye bayılıyor, bütün bu dal kavukluğu kana kana içiyor. Sahnenin en ortasında kurumla geziniyor olsa da Mustafa Kemal her zamanki akılcılığını, sağduyusunu ve berrak hedefler saptama alışkanlığını korudu. Hiçbir hayale kapılmadı. Türklerin neler yapabileceğini tam olarak biliyordu. İmparatorluk ya da yeni topraklar fethetmek rüyalarını gerçekleştirmek gibi bir serüvene girmeyecekti. Osmanlı İmparatorluğu ölmüş ve gömülmüştü. İyi ki de ondan kurtulmuşlardı. Çünkü gerçek Türklerin kemiğindeki iliği emiyordu. 500 yıldır Türkler Irak'ta, Arabistan'da ve Afrika'da dövüşmüşler ve ölmüşlerdi. Hiçbir kazançları olmaksızın padişahları tarafından arsızca sömürülmüşlerdi. Artık yetmişti. Osmanlı İmparatorluğunu diriltmeye filan kalkışmayacaktı. Ona gelenlerden bazılarına hepimiz bütün Müslüman kardeşlerimizin özgür olmasını dileriz. Ancak dileklerimizin ötesinde onlara hiçbir şekilde yardım edemeyiz cevabını verdi. Mecliste de şunları söyledi. Ben ne bütün İslam milletlerinin birliğine hatta ne de Türk halklarının birliğine inanıyorum. Her birimiz kendi ideallerine sahip olma hakkına sahibiz. Ancak hükümetimiz gerçeklere dayanan belirli bir politika izlemeli ve bir tek amaçla doğal sınırları içindeki milletinin bağımsızlığını ve yaşamını koruma amacıyla çalışmalıdır. Ne duygusallık ne de yanılsama siyasamızı etkilememelidir. Düşleri ve hayaletleri bir yana bırakalım. Geçmişte bunlar bize çok pahalıya mal olmuştu. Bolşeviklere daha da açıkça red cevabı verdi. Moskova'dan Ukraynalı General Frunze'nin başkanlığında bir heyet gelmişti. Azerbaycan elçisi heyet onuruna bir akşam yemeği verdi. Yemekten sonra da general Bolşevizmin, Batı'nın baskıcı milletleri ve ezilmiş bağımlı milletler temasını işleyen ve Türkiye'yi kurtuluş mücadelesine katılmayı çağıran uzun bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal ayağa kalktı, sözleri kısa hatta sertti. "Artık ne ezen ne de ezilen var," dedi. "Sadece kendilerinin ezilmesine izin verenler var. Türkler bunların arasında değildir. Türkler kendi kendilerini koruyabilirler. Bırakın diğerleri de aynını yapsın." Ne Türkiye'yi bu saçmalıklara sürükleyecek, ne de kendisinin Batı karşısında Doğu'nun, Hristiyanlık karşısında Müslümanlığın, efendilerin karşısında ezilen milletlerin şampiyonu yapılmasına izin verecekti. "Bizim bir tek ilkemiz var. Tüm sorunları Türkiye'nin bakış açısından değerlendirmek ve Türk çıkarlarını korumak. Türkiye'yi kendi milli sınırları içinde küçük, kaynaşmış bir millete ve müreffeh bir devlete kavuşturacaktı. Fakat bu sınırlar içinde tek söz sahibi kendisi olacaktı. Bu yeni Türkiye'yi yaratacak ve düzene koyacak, ona başarı ve gönenci getirecek tek kişinin kendisi olduğuna inanıyordu. 44. Büyük büyük askeri başarısı, övgüler ve ordunun alkışları bile Mustafa Kemal'i, İsmet ve Fevzi ile birkaç yakın dostu dışında onu çevreleyen kumandanların, politikacıların ve eski düşmanlarının onu bir türlü kendi üstleri olarak benimsemeyişleri gerçeğine kör etmemişti. Pek çoğu ona karşı kişisel bir nefret duyuyordu. Yabancı düşman yenildikten sonra artık hiçbirinin egemen konumunun sürmesine izin vermeyecekti. İktidar için mücadele etmesi gerekiyordu. Onlar da kuşkusuz karşı koyacaklardı. Meclis onu yaklaşan barış konferansına ilişkin durumu ve düzenlemeleri tartışmak üzere iki kez Ankara'ya çağırmıştı. Onu gözlerinin önünde bulundurmak istediklerinin farkındaydı. Onu askeri tehlikeyi savuşturmak için geçici olarak diktatör yapmışlardı. Muzaffer kumandanın sürekli diktatöre dönüşmesine izin vermemekte kararlıydılar. Onlara karşı hazırlıklıydı. Bir akşam her zamanki sakin tavrı içinde Halide Edip ona dedi ki: "Barıştan sonra dinleneceksiniz paşam. Çok zor bir mücadeleden çıktınız." "Dinlenmek mi? Ne dinlenmesi?" dedi Mustafa Kemal yırtıcı bir tavırla. "Yunanlılardan sonra birbirimizle dövüşeceğiz. Birbirimizi yiyeceğiz." "Bu gerçekten gerekiyor mu? Muhaliflerime ne buyurulur?" diye bağırdı Mustafa Kemal. Gözlerini kızgın olduğu zamanlardaki gibi kısmış, bakışlarına meşhum bir parıltı yerleşmişti. "Onları halka linç ettireceğim." "Hayır, dinlenmeyeceğiz, birbirimizi öldüreceğiz," diye sözüne devam etti. Sesi hafiflemişti. Dahası bu mücadele sona erdiği zaman her şey çok sıkıcı olacak. Yeni bir heyecan bulmamız gerekecek. Ankara'ya hemen dönmesinin imkansız olduğu haberini gönderdi. Askeri görevleri onun İzmir'de bulunmasını gerektiriyordu. Başvekil Rauf ile bir dizi politikacı onun peşinden gitti. Onun görüşlerini öğrenmek niyetindeydiler. Yeni Türkiye'de hükümet ne olmalıydı? Ankara'da iktidar sahibi geçici bir hükümet vardı. İstanbul'daysa sadr-ı azamları ve nazırları ile Halife Sultan, ama bu hükümetin sadece ismi kalmıştı. Çoğunluk padişahın anayasal bir hükümdar olarak Mustafa Kemal'in ilk sadr-ı azam olarak birbirine kaynaştırılması görüşünden yanaydı. Bu konuda Mustafa Kemal'in görüşleri neydi acaba? Fakat o düşüncesini bir sır olarak kendisine sakladı. Anayasal padişahın sadr-ı azamı olmak gibi bir niyeti yoktu. Kendi görüşleri son derece kesin ve devrimci nitelikteydi. Yabancı düşmanlar gider gitmez saltanat, hilafet, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün fazlalıkları gibi onların peşinden gitmeliydiler. Bütün o eski yararsız debdebesiyle, modası geçmiş saçmalıklarıyla tarihin derinliklerine gömülmeliydiler. O cumhuriyeti ilan edecek ve bu değişiklik kılıfı altında kendisi tam yetkili yönetici olacaktı. Bundan sonra da Türkiye'yi bütün ayrıntılarıyla yeniden biçimlendirecekti. Fakat şimdilik ihtiyatla hareket etmek ve niyetlerini gizlemek zorundaydı. Muhalefetin gücünden henüz emin değildi. Türklerin hepsi tutucu ve dindardı. Ordu ona bağlıydı gerçi, ama padişah ya da halifeye hücum etmesi halinde askerler bile ona karşı direnebilirdi. Ordusuz o bir hiçti. Rauf kuşkuluydu. Sorularında ısrar ediyor, barış konferansının ayrıntılarında konunun saptırılmasına engel oluyordu. Mustafa Kemal zaman kazanmak için onunla Ankara'da görüşmeyi ve düşüncelerini ona orada aktarmayı kabul etti. Ankara'da bir içki sofrasının çevresinde bir araya geldiler. Refet eskisi kadar konuşkandı. Her zamanki gibi diliyle olduğu kadar kafası ve elleriyle de devamlı gevezelik ediyordu. Moskova'daki bir diplomatik görevden henüz dönmüş olan Ali Fuat ve Rauf da oradaydılar. 1919'da Amasya'daki ilk toplantıda Mustafa Kemal ile birlikte olan aynı kişilerdi. O zaman kendilerinden destek istemişti. Her üçü de önemli şeyler yapmış olan önemli adamlardı. Karşılarında gücünün ve prestijinin fazlasıyla farkında, başarısından emin, iradesini zayıflatacak pişmanlık ya da herhangi başka duyguya, kararlarını karmaşıklaştıracak hiçbir bağlantıya yer vermediği için sert ve güçlü olarak meşhum ve kurşuni bakışlarıyla Mustafa Kemal oturmuştu. Kendi muhakemesine, yeteneğine ve talihine duyduğu olağanüstü inancı da çok güçlüydü. Hiçbir tereddüdü yoktu. Planlarını gizlemek için onlara kaçamak cevaplar verecekti. Fakat hiçbir kuşkuya kapılmadan ve acımasızca ne kadar uzun süre beklemesi, hangi silahı kullanması gerekirse gereksin ve bedeli ne olursa olsun, istediğini elde etmekte son derece kararlıydı. Mustafa Kemal artık Amasya'da desteklerini rica eden kişiden çok farklı biriydi. Rauf ve Refet, Mustafa Kemal'in düşüncelerinden haberdardı. Onun tüm bu devrimci görüşlerini işitmişlerdi. Ne ki, geçmişte bütün bunlar köşeye sıkışmış bir halde savaşan bir adamın teorileri iken, artık Mustafa Kemal bunları gerçeğe dönüştürebilecek kudrete sahip durumdaydı. Bunu yapacak mıydı? Yoksa çoğu zaman görüldüğü gibi ateşli devrimci iktidara geldiği zaman temkinli bir yöneticiye mi dönüşecekti? Bunu öğrenmeliydiler. Bütün gelecek buna bağlıydı. Rauf hiç zaman kaybetmedi. Hiçbir kurnazlığa başvurmaksızın doğrudan doğruya konuya girdi. "Bazıları sizin saltanat ve hilafeti ilga etmeye niyetlendiğinizi söylüyorlar. Bu doğru mu paşam?" diye sordu. Mustafa Kemal ihtiyatla, "Öncelikle bu konuda sizin görüşlerinizi öğrenmek isterdim," dedi. Her ikisi de sağlam karakterli, her ikisi de tutkularınca yönlendirilen bu iki kişi arasında ortak düşmanları olan Yunanlıların gidişiyle kaçınılmaz olan rekabet artık başlamıştı. Hiçbir şeye bağlı olmayan devrimciye karşı tutucunun, sözde diktatöre karşı anayasal hükümet yanlısının her şeyi kökünden söküp atmak ve yok etmekte kararlı kişiye karşı geleneğe ve istikrarlı gelişme yanlısı arasındaki çekişmeydi bu.